Ayrım 20, sayfa 265. Konya valisi mütemadiyen gönüllü milis müfrezeleri gönderiyordu. Fakat Konya halkında bir güvensizliğin hüküm sürdüğü ve Yunanlıların yakında Konya'yı işgal edecekleri haberi alındı. Bunlardan bir heyetin cephemizi gezip görmeleri, böylece bir güvene kavuşmalarını temin için gönderilmelerini rica ettim. İsteğimden bir iki gün sonra heyet geldi ve Eylül ayının 23. günü trenle Dumlupınar'a, oradan da arabalarla İslamköy'e gidilerek bir bölük süvarinin muhafazasında cephe kendilerine gezdirildi. Arkasından Sivaslı üzerinden Çivril'e geçildi. Sarayköy ve Denizli'ye gidilerek buradaki cephe de gösterildi. Heyet 27 Eylül günü Dinar'dan Afyon'a döndü ve Konya'ya hareket etti. 30 Eylül gecesi Eskişehir'den kumandan Ali Fuat Paşa'nın Cebesoy, emir subayı süvari üsteğmeni Ali Rıza Afyon'a gelerek beni buldu ve kumandanın şu gizli emrini ağızdan tebliğ etti. Denizli'deki demirci Mehmet Efe'yi artık oradan alarak kumandayı tamamıyla 57. Tümen kumandanına vermek lazımdır. Efe ve mahiyetindeki zeybek elebaşlarının ne suretle tevkifleri mümkünse tetkikiyle teklif yapılacak, bu iş için yazı yazılmayarak emir subayları gönderilmek suretiyle ağızdan bildirilecektir. Kendisine bu işi zaten tümen kumandanı Nazmi Bey ile görüştüğümüzü, bir plan hazırlamakta olduğumuzu söyleyerek geri gönderdim. Ne garip tesadüftür ki, iki gün sonra Konya'da Delibaş isyanı patlak verince bu isyanı bastırmaya memur edilen Refet Bey, Demirci Efe'yi mahiyetiyle beraber isyanı bastırıp tedibatta bulunmak üzere çağırmıştır. Vali Haydar Bey'in Konya'dan milis müfrezeleri teşkil ederek cephemizi takviyeye göndermesi ve bize yardımda bulunması bir hayli işimize yaradı. Kendisini takdir ettik. Bununla beraber bu işte fazla ileri gidip halkı zorlamamasını kendisine yazmıştım. Konya'ya dönen heyetteki arkadaşlara da uyanık bulunmaları lüzumunu anlattım. 2.10.1920 akşamı Vali Haydar Bey Konya istasyonundan çektiği bir telgrafla beni makine başına çağırıyordu. Hasta olduğum için yerime emir subayımı gönderdim. Vali telgrafla asker kaçaklarının başlarında Delibaş Mehmet isminde bir serseri olduğu halde isyan ederek Çumra'yı bastıklarını, nahiye müdürünü bağladıklarını ve Konya'ya yürüdüklerini, kendisinin Alaaddin Tepe'de silahla mukavemet edeceğini, yardımına koşacak kuvvetin süratle yetiştirilmesini emir subayıma söylemiş. Tabidir ki kayıtsız kalamazdım. Yanımda kuvvet olarak yalnız karargah muhafız bölüğü vardı. Hemen bu bölüğün büyük bir kısmını iki makineli tüfekle beraber cesurluğuna güvendiğimiz bir üsteğmenin kumandasında iki vagonlu küçük bir trenle yola çıkardım ve şu talimatı verdim. Süratle doğruca Konya istasyonuna gidilecek. Eğer oraya yaklaşırken istasyonun asiler tarafından işgal edildiği anlaşılırsa istasyona girmeden trenden inilecek ve Alaaddin Tepe'ye doğru hareketle Vali Haydar Bey'in emrine girilecektir. Asiler mani olmak isterlerse üzerlerine ateş açılacaktır. Arkanızdan ikinci bir trenle de diğer kuvvetler gelecektir. Haydar Bey'e de bu durumu bildirirken muhalif tanınan hacı ve hocalardan münasiplerinin rehin olarak beraberine almasının faydalı olacağını söyledim. Fakat isim vermedim. Konuşmanın burasında muhabere kesildi. Uşak cephesindeki tümenden getirttiğim bir tabur piyade ve milis müfrezeleriyle bir topu kolordu baytarı binbaşı Saadettin Bey'in merhum tümgeneral kumandasına vererek ertesi akşam trenle yola çıkardım. Ona da aynı talimatı verdim. Bir veteriner binbaşıyı kumandan yapmam herkese garip gelmişti. Fakat öteden beri milli mukavemet işlerine kendisini vakfetmiş olan bu zat çok itimada şayandı. Durumu cephe kumandanlığına da bildirdim. Alayurt'tan Kurmay Binbaşı Derviş Bey, merhum kor general, kumandasındaki bir kuvvet gönderileceği ve Albay Refet Belen'in tedip kuvvetleri kumandanlığına tayin olunduğunu, Demirci Efe'nin de bir kısım kuvvetiyle kendisine ilhak etmesi cevabı geldi. İlk gönderdiğim küçük kuvvetten meydan istasyonundan aldığım Konya'dan iki istasyon önce telgrafta, Konya'ya yaklaştıklarında çok miktarda asi ile karşılaştıklarından trenden inmeyi uygun bulmayarak meydan istasyonuna çekildiklerini, bu civardaki köylülerin de asilere iltihak ettikleri anlaşıldığından daha gerideki Sarayönü istasyonuna hareket etmek üzere oldukları ve yeni gelecek kuvvetlerle oraya birleştikten sonra tekrar ileriye hareket olunacağı bildiriliyordu. Bu beceriksizlik ve cesaretsizlik canımızı sıktı. Bununla beraber işin genişlediğini gören üsteğmen elindeki küçük kuvvete güvenememiş olmakta da haklıydı. Saadettin Bey ikinci gün saray önüne vardıklarında trenle gitmenin tehlikeli olduğunu anlamış, süvarileri trenin yanından yürütmek, piyadeleri trende bulundurmak ve yolun tahrip edilip edilmediğini ileriden giden bir direzinle muayene ettirmek suretiyle ağır yürüyüşle ilerlemeye başlamış. Aradan 3 gün geçmiş olduğundan Alaaddin Tepesi düşmüş, vali, kumandan ve diğer arkadaşları asilere teslim olmuşlar. Konya'da asiler hüküm sürmeye başlamışlarsa da Konya asil halkının kendisine candan katılmadığını anlayınca işin sonunun ne kadar vahim olacağını takdir eden Delibaş Mehmet gelmekte olan kuvvetlerle anlaşma yolunu arıyor. Vali Haydar ve kumandan Avni Beyleri Taşbaşlı Hacı Efendi ile birlikte otomobille meydan istasyonuna doğru gönderiyor. Saadettin Bey'e mülaki oluyorlar. Bu sırada müfrezeye mukavemete yeltenen Pınarbaşı ve civarının köylüleriyle çarpışıyor. Bunlar bir hayli zayiatla dağıtılıyorlar ve kuvvetlerimiz demiryolu telgrafı ile bizden talimat istiyorlar. 5 Ekim 1920 günü süvari alayı ile Konya'ya doğru geçen Refet Bele'den emir almalarını telgraflarına cevap olarak bildirdim. Refet'ten önce oraya yetişen Derviş Bey, bizim kuvvetleri de emrine alarak Konya civarındaki Horozluhan'a kadar ilerliyor. Konya'dan bir heyet gelerek Konya'nın asi olmadığını, orayı istila eden Delibaş ve avenesinin kaçtığını bildiriyor. İşte Refet Bey de bu sırada yetişerek tedibata başlıyor ve Delibaş'a iltihak eden Konya kazalarına kuvvetler gönderilerek oralarda tedip ediliyor. Eskişehir'den Akşehir'e gönderilen Osman Bey, kasap, müfrezesiyle çok şiddetli bir icraatta bulunarak Ilgın'a geçiyor. Tedip esnasında kaçan Delibaş, Bozkır Dağları'ndan Mersin'e inmiş ve vapurla İstanbul'a savuşmuş. Orada bütün bu hareketlerin mürettibi Zeynel Abidin ile görüşerek tekrar İzmir'e dönmüş, firarilerden 50 kişi kadarını kendisine yardımcı olarak bulmuş, Yunanlılar da silah ve cephane vererek bizim tarafa geçirmişler. Bu suretle Konya etrafında tekrar görünmüş, hükümet takip müfrezeleri ile sıkıştırıldığı sırada yanındaki firari yardımcılarından ikisi, aflarına vesile olur ümidiyle kendisini öldürerek kafasını getirmişler ve ümit ettikleri affa nail olmuşlardır. Uşak cephesiyle daha yakından meşgul olmak için 23.10.1920'de Kolordu karargahı ile Dumlupınar ilerisinde oturak istasyonuna geldiğim vakit Konya kazalarında tedibat yapan Albay Osman Bey ve müfrezesi emrimize gönderilerek Banaz ilerisinde bir cepheye yerleştirildi. İsyanları bastırmada şiddet gösteren ve bu sebeple kasap lakabı takılan Osman Bey, karargahında boyunlarında ipler taşıyan bir cellat müfrezesi bulundurur, askeri disiplini kendi telakkisi tarzında görürdü. Elindeki kuvvet takviyeli bir alay olmasına rağmen tümen flaması taşırdı ki bunun da rengi yeşil kırmızıydı. Bir muharebe olursa göstereceği kabiliyete göre hakkında icabı yapılmak üzere şimdilik bir muamele yapmayı vakitsiz gördüm. Yalnız bazı taşkın yazılarını önledim. Afyon'a döndüğüm vakit Çerkez Ethem'in bazı taşkın davranışlarını haber aldım. Kaçakları takip bahanesiyle, hakikatte ise halkı tazyik ve tehditle asker, hayvan, eşya ve para toplamak için Afyon'un doğusuna ve Konya'nın kuzeyine bir takım adamlar göndermesini men ederek kendisine tanınan bölgeyi geçmesine de müsaade etmiyordum. Benim bu şekilde sıkı bir disiplin uygulamaya başlayışım Ethem'in hoşuna gitmedi. Bir gün Afyon Müdafaa-i Hukuk Heyeti Reisi Reşit Bey, Çerkez Ethem'in bir müddet istirahat için Kütahya'dan Afyon'a geleceğini bildirmiş olduğunu söyleyerek hakkında bando ile askeri istikbal yapılmasını rica etti. Ethem geleceğini bana yazmış olsaydı bunu yapar, kendim de merasimde bulunurdum. Yazmadığına göre yapamam, sizler belediye mensupları istikbal edersiniz cevabını verdim. Nitekim öyle yapıldı. İşi anlayan Ethem de ziyaretime gelmedi, bir gün sonra da tekrar Kütahya'ya döndü. Artık aramız iyice açılmış oluyordu. Ethem'in ve Demirci Efe'nin hareketleri kontrol edildiği için Bugünlerde Ethem'in Demirci Efe ile anlaşma teşebbüsünde bulunduğu, gizli ulaklar vasıtasıyla haberleşmeye başladığı, kır atlı siyah yamçılı bir adamın Demirci Efe ile gizlice görüştükten sonra Kütahya'ya Ethem'in yanına döndüğü öğrenildi. Altıntaş'ta bulunan Kolordu Süvari Bölüğü kumandanı Yüzbaşı Ahmet Vecdi'ye bu atlının derhal yakalanması emrini verdim. Takibe çıkan süvariler kendisine Kütahya yakınında yetişmişlerse de yakalanacağını anlayınca daha süratli bir şekilde hareket edip Ethem kuvvetlerine iltihak etmiş. Bu takipten haberdar olan Ethem de bize Ankara'ya şikayet etmiş ve protestoda bulunmuş. Durum bize sorulduğu vakit şu cevabı verdim. Yabancı bir casus zanlıyla takip olunmuş, Ethem'in mahiyetinden olduğu öğrenildiği için yakalanmasından vazgeçilmiştir. Fakat Çerkez Ethem'in bize olan hıncı arttı. Ankara'dan değiştirmemi istemiş ancak bu arzusu kabul edilmemiştir. Ben cephedeyken Ali Fuat Paşa Afyon'a gelerek Ethem'in istediği bazı şahısları Kütahya'ya göndermiş. Kumandanı bulunduğum bir mevkide benim haberim olmadan bu şekilde bir davranışta bulunulmasından üzüldüm. Eskişehir'e giderek kendisini ziyaret ettim. Afyon'dan getirtilen zevatın iadeleri için emir verilmesini rica ettim. Eskişehir'e getirilerek serbest bırakıldıklarını söyledi. Sonra da sözü Ethem'den açarak davranışlarını anlattım. Ve bir jandarma çavuşluğundan yetişen bu adamın bizlere karşı aldığı durumu düzeltmesine delalet buyurulması yerinde olacaktır, dedim. Hürmetkar olması tabidir ama jandarma çavuşluğu çok eskidir. Şimdi büyümüş milli kumandan olmuştur. Ona da hakkını vermeliyiz. Evet doğrudur. Geçen zaman içinde biz de bir taş parçası gibi durmadık. Bu sebeple aramızdaki nispet değişmemiştir. Bu cevabım karşısında Ali Fuat Paşa gülerek elini omzuma koydu ve şöyle dedi. Merak etmeyin, her şey düzelecektir. Birkaç saat sonra da aldığı emir üzerine Ankara'ya gitti. Sonraları şu haber geldi. Ali Fuat Paşa Moskova Büyükelçiliğine tayin edilmiştir. Ali Fuat Paşa'nın Ankara'ya hareketine müteakip ben gece vakti Otodrezin'le ve emir subayım Üsteğmen Fevzi Uçanar ile Afyon'a dönüyordum. Kütahya yakınından geçerken Ethem'in muhtemel bir taarruzundan çekindiğimden Alayunt'tan durmadan geçmemiz için emir vermesini Demiryolları Genel Müdürü Behiç Bey'den rica ettim. Bir şey olmadan geçip karargaha döndük. Bu defa şu ikinci haber alındı. Garp cephesi kumandanlığına Albay İsmet İnönü tayin edilmiştir. Ethem'in yukarıda bahsettiğim davranışıyla ilgili olarak o zaman Afyon'dan çıkan gazete şunları yazmıştı. Müdafaa-i Hukuk Heyeti Merkeziyesi Azayı faalesinden Kübelzade Hacı Hafız ve Çankçı Hacızade Nuri ve Hacı Arifzade Niyazi ve Aşkarzade İbrahim Efendilerle yedi refiki bir günah ve masum oldukları halde sırf memleketle alakası olmayan birkaç şahsın heyeti menfaat ve ihtiraslarına kurban olarak Kütahya'ya tebit uzaklaştırılmış edilmişlerdir. Bu kere mümailehumun masumiyetleri ve Garp cephesi kumandanı muhterem Ali Fuat Paşa Hazretlerince de anlaşılarak serbestliği hareketlerine ve kemaf-ı sabık müdafaa-i hukukta vazife-i vataniyelerine devamlarına müsaade edilmiş olduğundan çarşamba günü akşam üzeri şehrimize gelmişlerdir. Kendilerine geçmiş olsun ve hoş geldiniz der. Bu gibi ahvali naaliye K'dan müteessir olmayarak yine çalışmalarını temenni ederiz. Afyon bölgesi Ethem'in bölgesi olmadığı halde yukarıda isimleri geçenlerin benim haberim olmadan ve orada bulunmadığım bir zamanda cephe kumandanının bunları alıp Ethem'e teslim etmesi her ne kadar o vaktin fevkalade icabı ve zaruretiyle olmuşsa da yine de doğru olmasa gerektir. Tabii ki cephe kumandanına fazla bir şey diyemezdim. Ethem'in bunlardan ne faydalandığı öğrenilememiştir. Yeşil Ordu. Ankara'dan gelen haberlerden bir Yeşil Ordu havadisi yayıldı. Bize gelen Osman Bey'in flamasının yeşil kırmızı oluşu dikkati çektiyse de pek üzerinde durmadım. Şimdiki haberler Ankara'da bir İslam Bolşevik idare kurulacağı suretindeydi. Yeşil renk İslamlığı, kırmızı Bolşevikliği gösteriyormuş. Resmi bir tebliğ almadığımız ve karşımızdaki düşmanla uğraştığımız için bu söylentilere fazla kıymet vermemiştim. Afyon'da 1920 senesi Ekim ayının sonlarına doğru bir gece yazı odamda çalışırken Emir Subayım Fevzi Uçaner Ankara'dan gelen birinin beni görmek istediğini söyledi. İçeri almalarını bildirmemden sonra odama giren Karayaz yakışıklı bir delikanlı, saygısız ve serbest bir tavırla selam vererek yanımdaki koltuğa oturdu ve masanın üzerine bir mektup bıraktı. İstiklal Savaşımız için önemli bir vesika niteliğinde gördüğüm mektup şöyleydi. Fahrettin Beyefendi'ye. Bilmem ki Bolşevik olacak mısınız? Olmazsanız bile herhalde bir Bolşevik gazetesi olan Yeni Dünya'nın intişarının temin için abone olarak muavenetinizi istirham eylerim efendim. 18.9.1336 Reşit Saruhan Mebusu. Çerkez Ethem'in büyük kardeşi olan Saruhan Mebusu, Reşit Bey'in bu mektubunu okuduktan sonra Karayaz delikanlıya dedim ki, biz askerler siyasi işlerden anlamadığımız için Bolşeviklik hakkında bir fikrimiz yoktur. Ankara'nın bileceği bir iştir. Ama gazetenize birkaç abone yazdırırız. Bizim işimiz karşımızdaki Yunan düşmanlarımızı yenmeye çalışmaktır. Ben sözümü bitirmiştim ki delikanlı gene o çalımlı haliyle bir soru savurdu. Bu husustaki tedbirlerinizi öğrenebilir miyim? Sinirlendiysem de bunu belli etmeden tatlı bir cevapla bahsi kapatmak istedim. O ise üsteleyerek daha sert şekilde konuşmasına devam ediyor ve askerlerimizin firar etme sebeplerini araştırıp araştırmadığımızı soruyordu. İçimden la havle diyerek yüzüne baktım. Bu sefer de gülümseyerek, bunun sebebini ben size anlatayım. Bu nedenin başlıcası köylerinden mektup alamamaları ve mektuplarının köylerine varamamasıdır. Eğer kumandanlar bu işi düzeltirlerse firarların da önü alınmış olur. Evet, güzel söylüyorsunuz. Öyleyse sizden bir ricada bulunayım. Size cephenin gerisinde ateş menzilinden uzakta bir bölük kumandanlığı vereyim. Mektup işini bunların zamanında gidip gelmesini temin ile firari önleyiniz. Ben de bütün kolorduya başarınızı yazar, sizi örnek olarak gösteririm. Siz de döner gelirsiniz. Bizim ateşli delikanlı benim bu cevabımdan sinirlenerek sert bir şekilde haddini bilmeden konuşmaya devam etmek istedi. Ama artık sabrım kalmamış, haddini bildirmek zamanı da gelmişti. Delikanlı, sen biraz fazla konuşuyorsun. Biz sizden ders alacak adam değiliz. Buyurunuz, işinize gidiniz. Fakat bu defa da ayağa fırladı ve ellerini uzatıp uygunsuz bir tarzda, bu ne hakaret, bu hakkı kendinizde nasıl buluyorsunuz? Bunları söylerken bağırıp duruyordu ki, birden odamın kapısı hızla açıldı, emir subayım Fevzi Uçener iki silahlı askerle içeriye girdi. Meğer dışarıdan dinliyormuş, delikanlının taşkınlığını anlayınca içeri girmek lüzumunu hissetmiş. Kendisine askerleri dışarı çıkarmasını söyledim. Sonra da bu genç gazeteci yorgun ve sinirlidir. Fena muameleye lüzum yok. Burada kaldığım müddetçe misafirimizdir. Gazetesine de birkaç abone yazdırırsınız diyerek uğurladım. O zamanki icapları vatanın yararına çare sanan bu genci bugün kınamak doğru değildir. Tarihi aydınlatmak için bu olayı yazmış bulunuyorum. Bununla beraber olay beni düşündürdü ve bu Reşit itibarlı bir milletvekilidir, Bolşevik olmuş. Tabii kardeşi Ethem de ondan ayrılamaz. Demek Ankara'da esaslı bir Bolşevik teşkilatı meydana gelmiş, bir de gazete çıkarıyorlar. İyi ama Mustafa Kemal'den bizlere bu hususta hiçbir yazı, haber yok. Karşımızda düşman durmaksızın kuvvetlenip ilerliyor. Biz onunla uğraşırken arkamızda ola gelen bu işlerin sonu ne olacak? İstanbul'un yaptığı menfi propaganda yüzünden cepheden kaçanlar çoğalıyor. Bunu önlemek için her tedbire başvurduğumuz sıralarda bir gün silahlı 11 kaçak ile jandarma takip müfrezesi arasında müsaademe olmuş. Birisinin ölü, diğerlerinin sağ olarak yakalanıp Afyon'a getirildikleri bildirildi. Ölünün belediye meydanında teşhir edilmesini, diğerlerinin bugün mahkemelerinin ikmal edilerek hüküm mazbatasının tasdik edilmek üzere akşama kadar getirilmesini emrettim. Akşamüstü mazbata getirildi, okuyacağımı söyleyerek yanımda alıkoydum. Kaçakların hepsini idama mahkum etmişlerdi. Ertesi sabah infaz için hazırlıklar yapılmasını, son dakikada mazbatayı kendim getirip okuyacağımı söyledim. Sabaha karşı da emir subayım Fevzi Uçanar ile beraber otomobille meydana gittim. Şimdi heykelin bulunduğu meydanda 10 idam sehpası kurulmuş ve her birinin altında beyaz gömlek giydirilmiş, elleri bağlı, başları kabak, boyunları büküp bir asker kaçağı ölümünü bekliyordu. Sokak başları halkla dolu. ortadaki infaz heyetinin yanına giderek şu emri verdim. Mahkumiyet delillerini kâfi görmediğim için tasdik etmedim. Hepsini salıveriniz, kışlaya gitsinler. İnfaz heyeti bir ara şaşırdı fakat emrimi yerine getirdi. Kaçakların elleri çözüldü, sırtlarından beyaz gömlekler çıkarılarak bırakıldılar. Hepsi birden "Yaşasın vatan!" diye bağırdıktan sonra gözlerinde yaşamanın sevinci kışlaya doğru koşuştular. Bu manzara karşısında heyecanlanan halk bir alkış tutturdu. Ben de karargahıma döndüm. Sehpalar söküldü, kaçakların tekrar mahkemelerinden vazgeçilerek kıtalarına yollandılar. Bu haber bütün çevrede duyuldu. Bunun üzerine ertesi gün 95 kaçağın gelip teslim olduklarını hatırlıyorum. Alaşehir'de 23. Tümen Komutanlığından Çerkez Ethem'in müracaatı ile geri alınıp Ankara Komutan ve Mutasarrıflığına İçişleri Bakanı Refet Bele tarafından atanan Kurmay Albay Aşir Atlı bu görevi kabul etmek istememekte ısrar ediyordu. Çok zorlukla kabul ettirdim. Vali Haydar Bey bu tarihlerde Konya'dan ayrılarak Afyon'a geldi. Vatani hizmete devam için bir müddet yanımızda kaldı. Çerkez Ethem'in er geç bir mesele çıkaracağına şüphemiz kalmadığından mahiyetindeki milislerden Arnavut ve Boşnakları kendisinden ayırmak için Haydar Bey'in Podgoriçeli muteber bir aileye mensup olmasından faydalanmayı düşündük. Bunun için de uğraştı fakat muvaffak olamadı. Bir aralık Afyon'da şüpheli iki şahıs yakalandı. Birisi Haydar Bey'in adamlarından bir hemşerisine beni öldürmek için gönderildiğini söylemiş ama sonra bunu inkar etti.